Herkese selamlar. 28 Mart 2022 Pazartesi, bugün bir başka değerlendirme videosuyla karşınızdayım. Bu haftaki videoda bir ayı geride bırakan Rusya'nın Ukrayna işgalinin bilançosunu konuşmaya çalışacağız. Bu konuyu kısaca değerlendirmeye çalışacağız. Rakamlardan bahsedeceğim. Rusya'nın şu ana kadar nasıl bir ilerleme kat ettiğini, Ukrayna'nın direnişinden biraz bahsedeceğiz. Müzakerelerden bahsedeceğiz. Hemen ben notlarımı açıp hızlı bir şekilde videoya girmek istiyorum. Şimdi 24 Şubat tarihinde bildiğiniz gibi Rusya uzun süren bir ikmalat sonrasında Ukrayna işgalini başlattı. Herkes şu anda haritada da gördüğünüz gibi haritanın doğusundaki bu Donbas bölgesini, sadece Rusya'nın buraya gireceğini ve burayı kontrol altına almak isteyeceğini tahmin ediyordu. Bazı uzmanlar vardı, Türkiye'de olmasa da işte Rusya'nın daha geniş kapsamlı bir askeri harekat başlatıp daha geniş kapsamlı bir işgal hareketi başlatacağını Ukrayna'ya yönelik tahmin ediyorlardı. Ki biz de bu şekilde düşünüyorduk. Daha geniş kapsamlı, Ukrayna'nın tamamını kapsayabilecek bir işgal hareketi başlatabileceğini düşünüyorduk. Nitekim o şekilde de oldu. Ancak Rusya bunda şu ana kadar göründüğü kadarıyla en azından pek başarılı olabilmiş değil. Herkes Donbas bölgesine, Ukrayna doğusundaki bu bölgeye odaklanmışken, Rusya bir anda kuzeyden, başkent Kiev ve Kırım'dan da, güneyden de Kırım'dan da kuzeye doğru bir harekat başlattı. Şu anda da zaten ekrandaki harita en güncel durumu gösteriyor diyebiliriz. Şimdi Ukrayna'da tabii ki Ukrayna işgalinde bir ay geride bırakmışken en fazla dikkat çeken konulardan bir tanesi de tarafların açıkladığı kayıplar, zayiat rakamları. Şimdi Ukrayna tarafına baktığınız zaman çok büyük rakamlar açıklıyor. Çok fazla rakamlar açıklıyor. Mesela en son bugünün haberi, Ukrayna'nın açıkladığı verilere göre 17 bin Rus askerinin öldürüldüğünü Ukrayna tarafı açıklıyor. Ancak tabii ki bunlar yani tarafsız kaynaklar diyebileceğimiz kurumlarca en azından doğrulanabilmiş rakamlar değil. NATO'nun burada bir açıklaması vardı Rusya'nın kayıplarına dair, hemen şurada. 7 ila 15 bin arasında bir Rus askeri kaybının yaşandığını NATO açıkladı. Ancak NATO bunu Ukrayna istihbarat gözlemlerine dayandırıyordu. Burada tabii ki savaşın gidişatında, şu anki işgalin gidişatında çok önemli bir nokta var. Bu da bütün verilerin, yani saha ile ilgili verilerin birçoğunun, büyük bir kısmının Ukrayna kaynaklarından elde ediliyor olması. Yani burada nasıl ki Rusya'nın kaynakları işgal eden taraf olduğu için çok güvenilir bulunmuyorsa, en azından ben bulmuyorum, Ukrayna tarafına da biraz daha mesafeli yaklaşmak gerekiyor bu gibi konularda. İşte 17 bin kişi, 17 bin Rus askerin öldürüldüğünü iddia ediyor Ukrayna tarafı. Burada yani tek taraflı bir açıklama olarak kabul edilebilir bunlar. Baktığınız zaman NATO'da 7 ila 15 bin arasında diyor. Peki Rusya ne diyor? Rusya'ya da baktığınızda 1351 askerin öldüğünü, bu 25 Mart tarihli bir açıklama, yani bundan 3 gün önce yaptıkları bir açıklama Rusya'nın, 1351 Rus askeri, bu da oldukça az göstermiş aslına bakarsanız rakamı. Hani bunu da ifade etmek lazım. Ancak Ukrayna'nınkine baktığınızda yani şu 17 bin rakamı çok daha uçuk diyebiliriz. Bu arada NATO şu açıklamayı yaparken, işte 7 ila 15 bin arasında açıklamasını yaparken de 30 ila 40 bin arasında da bir askerin yaralandığını, yani cepheden geri çekilmek zorunda kaldığını ifade ediyor. Ki bu rakamlar da, şu bahsettiğimiz rakamlar bile Rusya'nın Ukrayna sınırına işgal başlamadan önce yaptığı ve halen devam eden sevkiyatların neredeyse dörtte biri olduğunu ortaya koyuyor bize. Şimdi sevkiyatlar bir yandan tabii ki halen devam ediyor. Ancak sahadaki son duruma baktığımızda, yani Ukrayna Savaşı'nda bir ayı geride bırakan bu duruma baktığımızda, Rusya açısından gerçekten büyük bir hayal kırıklığının ortada olduğunu söyleyebiliriz. Yani Rusya ordusu teknik anlamda değerlendirildiğinde Ukrayna'dan kat be kat güçlü. Yani Ukrayna ordusundan kat be kat güçlü bir ordudan bahsediyoruz. Ancak işgal başladığında durum bu şekilde olmadı. Gelişmeler bu şekilde devam etmedi. Rusya Ukrayna hava sahasını hiçbir zaman tamamen kontrol altına alamadı. İşte bayraktarların gerçekleştirdiği saldırılar oldu. Ukrayna savaş uçaklarının gerçekleştirdiği saldırılar oldu. Ve Rusya'nın kendi yaşadığı problemler, özellikle lojistik anlamında geri planda, yani bu konvoyları sevk etmede, ilerleyen askerlerin yemek, mühimmat ve diğer lojistik ihtiyaçlarının karşılanmasındaki başarısızlığı da Rusya'nın şu anki bu beceriksizliğinin en büyük nedenlerinden biri olarak gösterilebilir sahada. Nitekim konuyla ilgili askeri uzmanların yaptıkları değerlendirmelerde, özellikle batılı askeri uzmanların yaptıkları değerlendirmelerde, yani Rus ordusunun uzun süre hareket ettirilmeyen askeri araçları bu operasyonda, bu işgalde bir anda kullanmasının, işte o askeri araçların Rusya'yı yolda bırakmasına neden olduğu vesaire ifade edildi. Bununla ilgili çok detaylı analizler yapıldı. Nitekim şu anda işte baktığınız zaman sahada Rusya'nın ilerleyemeyişinin en büyük nedeninin hava şartları da tabii ki bunun en önemli etkeni. Ancak arabaların arızalanması, yakıt ikmalinin yapılamaması, askerlerin yeme içme ihtiyaçlarının dahi tam olarak yapılamaması, bu da tabii ki askerlerin demoralize olmasına neden oluyor. Bunlar şu anda Rusya'nın Ukrayna sahasında ilerleyememesinin en büyük nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Yani şu anda baktığınız zaman işte bir dönem hatırlıyorsanız ilk işgal başladığında bir anda Kiev'in kapılarına dayanmış olmaları bir panik havası oluşturmuştu. Hani Kiev'i alacaklar falan diyorlardı Rusya için. Öyle de görünüyordu. Ancak Rusya bunu yapamadı şu ana kadar. Hani bazı yorumlarda görüyoruz işte ya istese yapardı, yapmıyor, şu anda yıkıma girmek istemiyor falan. Bunlar şu anda pek anlaşılabilir gelmiyor bana. Yani Rusya madem ki istiyor, o zaman Kiev'i de alabilirdi. Ancak karşısında gerçekten uzun süredir nasıl ki Rusya işgal etmeye hazırlanıyorsa Ukrayna'yı, işgale karşı hazırlanan, özellikle Batı'nın desteğiyle hazırlanan bir Ukrayna ordusu buldu Rusya. Ve bu da Rusya'nın ilerleyişinin, önünün kesilmesinin en büyük etkenlerinden biriydi. Ya burada tabii ki geçmiş yayınlarda da ben söylemiştim. Yani Ukrayna'nın Rus ilerleyişini bu derece hızlı diyebileceğimiz bir şekilde durdurabilmesinin ana nedenlerinin başında konvansiyonel bir savaş şeklini benimsemekten ziyade daha böyle hibrit, yani yarı konvansiyonel yarı gerilla tipi saldırılar gerçekleştirerek Rusya'ya karşı burada bir direniş gösterdiğini görüyoruz ki bu da bayağı etkili oldu. Hatta bu direniş şeklinin sahada koordine edilmesinde başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere batılı ülkelerin askeri danışmanlarının yardımcı olduğunu Ukrayna'ya, bununla ilgili ciddi bilgiler de dolaşıyor. Hani baktığınız zaman işte hava araçlarına atılan pusular, kara araçların, Rusya'nın konvoylarına yönelik pusular, burada tabii ki hava savunma, anti-tank füzeleri ve hava araçlarına yönelik bu karadan havaya atılan güdümlü Stinger tipi füzelerin kullanılması ve bunların oldukça etkili bir şekilde kullanılması, bunlar tamamen işte batılı askeri danışmanların sahada oldukça etkin olduğunu, hatta uzun süredir etkin olduğunu da bize gösteriyor. Şimdi burada son günlerde özellikle Ukrayna'nın bazı bölgelerde Rus ilerleyişini durdurmanın yanında Rusya'nın ele geçirdiği yerleşimlere karşı saldırı başlatarak bu bölgede de Rusya'dan geri almaya başladığına dair de veriler geliyor artık sahadan. Hatta bunların bir tanesi şu anda bölge Herson'du galiba, Kırım'ın hemen kuzeyindeki Herson yerleşiminin, yanlış hatırlamıyorsam her sonunda Ukrayna ordu güçlerinin başlattığı karşı saldırıyla bir kısmının Rusya'dan geri alındığına dair haberler aktarıldı. Amerika Birleşik Devletleri bazı istihbarat kaynaklarına dayandırdı bu haberleri. Ve bu haberde oldukça enteresan. Yani bu kadar bir ay geçmiş işgalin ardından Rusya artık orada kuvvetlerini oturtmuş olması gerekirken hala Ukrayna karşı saldırı başlatabiliyor. Bu da tabii ki Rusya'nın ikmal hatlarının ne kadar zayıf düştüğünü, lojistiği ne kadar zayıf olduğunu, ordusunun aslına bakarsanız ne kadar zayıf olduğunu bize bir anlamda gösteriyor. Ve Rusya'nın bu arada işte son geçtiğimiz birkaç gün içerisinde Kiev, Lviv ve Lutsk'daki bölgelere gerçekleştirdiği bazı seyir füzeli, balistik füzeli saldırılar vardı. Bu bölgelerde işte petrol tesislerini vurarak Ukrayna'nın bir anlamda lojistiğini kesmeye çalıştı. Ukrayna ordusunun yakıt sevkiyatını vesaire kesmeye çalıştı. Ancak tabii şu anda bunun etkisini göremiyoruz. Yani bunda ne derece başarılı oldu onu söylemek şu anda pek mümkün değil. Bu arada işte Rusya'nın doğudaki, hemen şurada gösterdiğim bölgede bir kuşatma içerisine alması, Donetsk ve Luhansk bölgelerini bir kuşatma, işte bu Donbas dediğimiz bölgeyi kuşatma altına alması, alacağı yönünde bazı sahadan aktarımlar yapılıyor. İşte Mariupol'de çatışmaların devam ettiği, şehri vermemekte Ukrayna güçlerinin direndiği, ancak Rusya'nın da ciddi bir bombardıman gerçekleştirdi bu kente yönelik biliniyor. Zaten haberlere yansıyor bunlar. Bundan geçmiş yayınlarda da bahsetmiştik. Yani Rusya sahada istediğini alamadığı için biraz daha bombardımanın şiddetini arttırdı. Gerek hava gerek kara bombardımanının şiddetini arttırdı. Nitekim bunu da öngörmüştük. Yani ilerleyemeyeceği zaman Putin kısa vadede en azından bu harekattan vazgeçmeyecektir ve bu nedenle de ilerleyemediği için bir şekilde bombardımanın dozajını arttırdı. Ben biraz daha aslında arttırmasını bekliyordum ama benim beklediğim kadar artmadı bombardıman. Ondan bahsettim. Mesela işte Odessa'nın, hemen şurada güneyde gördüğünüz Odessa'nın ele geçirilmesi, denizden gerçekleştirilecek bir operasyonla Rusya tarafından ele geçirileceği filan iddia edilmişti. İşte bu Odessa'da da bir savunma hattı oluşturulmuştu Ukrayna tarafından. Ancak şu an baktığınızda bunun çok zor bir ihtimal olduğunu görüyoruz. Yani Rusya herhalde artık diğer bölgelerde, Ukrayna'nın gerek kuzeyinde, gerek güneyinde, gerek doğusunda verdiği kayıplardan sonra bu kadar sıkı korunduğu anlaşılan, en azından şu an için Odessa'ya yönelik bir harekat şu an için en azından başlatmayacaktır. Bu oldukça sembolik bir bölge Odessa, Rusya için eğer kontrol altına alabilirse. Nitekim burada Odessa'dan sonra işte Kiev'in kontrol altına alınması konusuna değinebiliriz. Şu anda mesela her ne kadar haritada göründüğü kadarıyla Kiev, başkent Kiev kuzeyden ve doğudan, biraz da işte güneybatıdan kuşatılmış gibi görünse de durum aslında pek Rusya lehine değil. Yani burada Kiev şehrine girmeye çalışan bir Rus ordusunun gerçekten oldukça iyi hazırlanmış bir Ukrayna ordusuyla karşı karşıya geleceği için çok ağır kayıplar vermesi mümkün. Nitekim bu bölgede biliyorsunuz, yani Kiev'in kırsalında da ilerlemeye çalışan Rus ordusu ciddi kayıplar verdi bu bölgede ve o yüzden de Kiev'e girmeye çalıştıklarında çok daha ciddi bir zayiat vereceklerdi ve Rusya'nın şu anda bunu göze alıp alamayacağı çok büyük bir soru işareti. Ve Belarus'tan yapılacak olası bir müdahale diye ben not almışım. Biliyorsunuz Belarus tamamen Rusya'nın güdümündeki bir ülke. Lukashenko'nun Belarus'u. Ve şu anda ciddi bir askeri hareketlilik de var Belarus'un Ukrayna sınırındaki bölgelerinde. Ve buradan da biraz daha dikkat dağıtmak için Rusya'nın ve yeni bir cephe açmak adına da aynı zamanda Belarus üzerinden, ya daha doğrusu Belarus güçlerinin, Belarus ordusunun Ukrayna'ya bir saldırı başlatabileceği de iddia ediliyor. Şimdi böyle bir şeyin olması da belli ölçülerde çatışmanın dinamini değiştirebilir. Ancak şu anda baktığınızda sahaya, bir ayın ardından Ukrayna sahasına baktığınızda Rusya açısından herhangi bir ilerlemenin olmadığını görüyoruz. Hatta aksine sahada gerilemeye başlayan bir Rusya görüyoruz. Her ne kadar hava ve kara bombardımanlarına devam etseler de sahada gerçekten özellikle son bir haftadır falan hiçbir ilerleme kaydedemiyor Rusya. Burada işte Mariupol'deki Rusya'nın eline geçmek üzere olduğundan, hemen şurada göstereyim Mariupol'ü, ancak ciddi sivil kayıplarının yaşandığından bahsettim. Rusya eline geçiremediği için buraya yönelik hava ve kara bombardımanını arttırmış vaziyette. Ondan bahsettim. İşte Rusya'nın sınırlı kazanımlar elde ettiğinden bahsettim. Şu anda haritada da görüyoruz ama mesela şu kuzeydeki bölge bu şekilde, yani tamamen Rusya'nın kontrolü altında değil buralar. Biz böyle biraz daha belirgin olması için bu şekilde belirttik haritada. Normalde daha çok böyle yollar, ana ikmal hatları vesaire Rusya'nın kontrolü altında. Nitekim güneyde de aynı şekilde. Avrupa, tabii ki burada bir de Avrupa'nın edindiği misyona bakmak gerekiyor bu savaş süresince. Biliyorsunuz Batı'dan çok ciddi bir destek geldi. Özellikle mesela Almanya'ya baktığınızda, Almanya ilk başta Ukrayna'ya yönelik işte çok sınırlı tutuyordu desteğini. Hiç askeri destek vermeyecek gibi de anlaşıldı bir dönem ama öyle olmadı. Şu bugünlerde ciddi bir, yani ciddi sayılmasa da eski oranla ciddi bir askeri desteği var Almanya'nın da. Ve burada Almanya kendi içerisinde de, pardon, Avrupa kendi içerisinde de bir birlik oluşturma işte kararı aldı. Biliyorsunuz bunu 5.000 kişilik bir acil müdahale birimi oluşturuyorlar ve bunun ilerleyen dönemde 50.000 kişilik bir askeri güce çıkarmayı planlıyorlar Avrupa. Ama şimdi Rusya'nın bu saldırısı evet Avrupa'yı biraz daha konsolide etti. Avrupa daha dağınık bir haldeydi aslına bakarsanız. Hatta Putin'in bundan faydalandığını hep söylemiştik. Ancak Amerika Birleşik Devletleri de bunda katkı sağladı. Avrupa'nın daha konsolide olmasında ve NATO'nun keza. NATO ya, ve ama şu var, yani diğer ülkeler, Avrupa'dan, Avrupa haricindeki diğer ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri istediği gibi ikna edemedi. Mesela Çin ve Hindistan'ın buradaki duruşunu tam olarak netleştiremediler. Çin ve Hindistan baktığınız zaman hani biraz daha Avrupa'nın yanında durmak gibi değil de biraz daha Rusya'nın yanında yer tutuyorlarmış gibi görünüyor. Burada tabii Türkiye'nin de pozisyonuna değinmek gerekiyor. Türkiye'de şu anda yani bir denge politikası yürütmeye çalışıyor. Çünkü Rusya ile de ilişkilere sahip, kendisi açısından bakılan öyle ifade ediyorlar. Ukrayna ile de daha iyi ilişkiye sahip ve o yüzden de işte bu işgalde iki tarafla da bir denge politikası yürütmeye çalışıyor. İki tarafı da bir şekilde razı etmeye çalışıyor o izlediği politikalarla. Burada işte son birkaç gündür dediğim gibi Rusya'nın sahada ilerleyişi olmadığından, yok denebilecek seviyede olduğundan bahsettim. Ve şu anda ekranda gördüğünüzde bir haber var işte. Rusya Ukrayna ile İstanbul'da bir araya gelecek. Bu önemli bir görüşme aslına bakarsanız. Yani görüşmelerin bu derece artması, ben ilk baştaki görüşmeleri o kadar önemsememiştim. İşte Belarus sınırında olan görüşmelerden falan bahsediyorum. Ancak bu görüşme biraz daha şey gibi geliyor, önemli gibi. Çünkü Lavrov'un da bir açıklaması vardı işte Putin'le. İlk defa işte Putin, Rusya tarafı ilk defa Putin'le Zelenski'nin işte bir araya gelme ihtimalinden bahsetti. İşte Lavrov şu anda bu pek mümkün değil, geri tepebilir falan dedi ama bunu dillendirmeye başladılar artık. Bu da yani şey gibi düşünülebilir yani acaba Rusya geri mi çekilecek gerçekten bu kadar elde edemediği şeyden sonra. Bu biraz zor bir ihtimal ama her an her şeyde olabilir. Ve burada bir de şöyle bir şey var arkadaşlar, yani büyük mesela Rusya gibi bu tarz saldırıyı işte başlatan taraflar ve zayıf oldukları anlarda, yani yetersiz kaldıkları zaman sahalarda bir zaman kazanabilmek, güçlerini, sahadaki güçlerini yeniden konsolide edebilmek adına, bir mola vermek adına savaşa bu tarz görüşmeler başlatabilirler ve bu görüşmelerden ateşkes kararları da çıkabilir. Ancak bunlar tamamen arka planı daha da kendilerini güçlendirmek için, yani daha da bir mola gibi düşünebilir çatışmaya. O yüzden bu görüşmeleri iyi detaylı takip etmek gerekiyor bunu anlayabilmek için. İşte Zelenski'nin ara böyle açıklamaları oluyor. Daha fazla silah ihtiyacımız var diye. Çünkü bu savaşın biraz daha uzayacağı da öngörülüyor. Bundan zaten bahsetmiştim. Evet, bu az önce bahsettiğim işte Lavrov, Putin ve Zelenski görüşmesi kısa vadede olması ters tepki oluşturabilir ifadesini kullanmıştı. Şimdi burada herkesin aklına şey de gelebilir. Acaba Rusya ne istiyor? Tamam, Rusya görüşecek Ukrayna tarafıyla ama Rusya'nın ne istediğini tam olarak da anlamak gerekiyor arkadaşlar. Onu da kısaca özetleyecek olursak Rusya'nın Ukrayna'nın işte tarafsızlığını ilan etmesi. Yani ne Avrupa Birliği'nden ne NATO'dan yana yani kendisi için tehdit oluşturmayacak. Hatta Rusya bunu çok keskin bir şekilde söylüyor. Silahsızlanacak falan gibisinden. Ve de Rusya'nın istediği bir diğer şey de Kırım'ın tanınması. Ve Kırım'ın yanında da işte bu Donbas bölgesinin, doğudaki bölgenin bağımsızlığının tanınması. Bunlar da muhtemelen ilerleyen süreçte zaten onlar da gündeme gelmeye başlar. Rusya'ya bağlanacak muhtemelen. Bunların Rusya bunların istiyor Ukrayna'dan. Ancak Ukrayna tarafı bunlara şu an için çok sıcak bakmıyor. Yani her ne kadar onlar da masaya oturmak istiyorlarsa, onlar da tabii ki güçlü bir direniş sergilemiş olsalar dahi onların da bir molaya ihtiyacı var. Ve o yüzden de bu görüşmeleri yürütmek istiyorlar aslına bakarsanız Rusya'yla. Ancak burada yani Rusya'nın istekleri Ukrayna açısından baktığınızda pek kabul edilebilir görünmüyor şu an için. Yani bu arada da işte müzakerelerin, bu devam eden müzakereler oluyor evet, başka yerlerde de oldu işte, yarın öbür gün Türkiye'de de olacak bunlar, İstanbul'da. Ama ne derece başarılı olabilir bu müzakereler? Bunları işte biraz daha detaylı takip etmek gerekiyor. Yani Ukrayna Rusya'nın isteklerine boyun eğecek mi? Veyahut da Rusya gerçekten hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dediği gibi onurlu bir geri çekilme, hani tırnak içerisinde söylüyorum, Putin böyle bir karar mı alacak acaba? Ancak böyle bir karar alması Putin'in gerçekten prestijini ciddi anlamda sarsacaktır. Çünkü gerçekten şu anda baktığınızda bir ay üzerinde bir zaman geçti ve şu anda Askeri açıdan baktığınızda işte her ne kadar kendileri ikinci aşamaya geçtik, şu aşamaya geçtik, şöyle strateji değiştirdik falan dese de Rusya tarafı şu anda gerçekten bu askeri harekatı biraz böyle ellerinin üzerine bulaştırmış gibi görünüyorlar. O yüzden biraz daha sahayı detaylı bir şekilde takip etmek gerekiyor. Ben videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın videoya. Herkese iyi akşamlar.